Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde bugün Şems suresine inşallah başlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, inayetiyle ilahi kelamı hem tilavet edeceğiz hem de ayet ayet tefsirine yöneleceğiz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'a hem tazim, hem muhabbet, hem de büyük bir itina ve edeple yaklaşmayı bize nasip eylesin. Çünkü Kur'an'la buluşmak büyük kapı dediğimiz Yüce Rabbimizin kelamıyla buluşmak, bir anlamda onunla konuşmak elbette büyük bir temizlik, arıdururluk, büyük bir edep, büyük bir tazim gerektiriyor. Cenab-ı Hak gönlümüze ilham eylesin. İlahi kelama karşı gerekli saygı ve edep her neyse onu kuşanmayı bizlere lütfeylesin. Gerek okurken, gerek dinlerken, gerekse onu anlamaya çalışırken bize yardım eylesin. İlahi kelamı anlayabilmek elbette Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle bize verdiği idrak ve ilhamlarla mümkün olabilecektir. Yüce Rabbimizden niyazımız, bizi bize bırakmadan bizi elimizden tutsun. İnşallah gönlümüzü pir-u pak eylesin. Biz de mutahher olan, tertemiz olan o güzel kullar gibi kelam-ı ilahiyle hem zahir hem batın, yani hem lafzıyla hem kalıbıyla hem iç dünyasıyla buluşanlardan olalım. Kelam-ı ilahi derya bir ilim denizidir, irfan denizidir, hikmet denizidir. Allah kabımızı büyütsün efendim. Bu kısa girişten sonra ilahi kelamı, bugün tefsirini yapacağımız sureyi tilavet edelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi vuduhaha ve'l-kameri izâ telâha وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadakallahul azim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Şems suresinin birinci ayetinden sonuncu ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Şems suresi hicretten önce Mekke'de nazil olmuştur aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek kalbine. 15 ayetten oluşur. İsmini birinci ayette geçen ve güneş manasına gelen Şems kelimesinden alır. Musaf tertibine göre 91, nüzul sırasına göre ise 26. suredir. Bu sure Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda yeminin hemen başında bulunduğu bir suredir. 11 kadar yemin var burada. Cümle cümle yeminler var. Kur'an-ı Azimüşşan'ın üslubunda Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri yarattığı kimi mahluka, kimi eşyaya yeminler eder. Bu sözü güçlü kılar, Arap üslubunda bilinen bir usuldür, bir gelenektir. Kur'an-ı Azimüşşan da Arapça olarak indirildiği için o üslubu korumuştur. Alemlerin Rabbi niye yemin ederse mutlaka o yemin ettiği şey çok kıymetlidir. Üzerine yemin yapılabilecek nice nice kudret tecellileri orada vardır. Ve yemin bir hakikati beyan için önceden muhatabın dikkatini çeken bir usuldür. Bazı ayetlerde bir tek yemin vardır. İşte vel asr dersiniz, asra yemin olsun ki. Ve duha, duha vaktine yemin olsun ki gibi. Fakat burada Şems suresinde peş peşe 11 yemin yapılmıştır. Bu 11 yeminden sonra bir gerçeğe dikkat çekilir. İşte nefsini tezkiye eden kurtuldu. Onu kendi haline bırakıp üstünü örten ya da günahların içine gömen kaybetti cümlesiyle bu yeminli ifadeler biter. Yani o bir cümle için 11 kadar yemin. Burada aslında nefis tezkiyesinin yani insanın arınmasının, gelişmesinin, tekamülünün ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğuna dikkat çekmek içindir. Bu kısa girişten sonra inşallah şimdi ayet ayet önce bu yemin edilen konularla ilgili bilgiler vereceğiz. Sonra da nefs üzerinde biraz konuşacağız efendim. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhâhâ. Güneşe ve onun kuşluk vakti aydınlığına and olsun. Yüce Rabbimiz yarattığı varlıklara yemin eder. Beşerin yaptığı varlıklara yemin yoktur Kur'an-ı Azimüşşan'da. Fakat Cenab-ı Hakk'ın doğrudan yarattığı varlıklara yemini vardır. İşte güneş de bunlardan birisidir. Gerçekten güneşin azametini bütün yeryüzüne, belki bilmediğimiz başka gök cisimlerine faydasını hepimiz biliriz. Milyonlarca yıldan bu yana sürekli böyle hem aydınlatan hem ısıtan bir de besleyen yönü vardır. Bazen doktorlar işte D vitamini eksikliği olduğu zaman biraz güneş ışığı alsanız diye tavsiyede bulunurlar. Biz bazen bakarız işte güneş sadece ışıtıyor, sadece ısıtıyor dersiniz. Ama demek ki nice nice gıdaların da vesilesi oluyor. Güneş olmasa Allahu alem yeryüzü o bitkilerini nasıl çıkarır? O meyveler nasıl olgunlaşır? Bir bakın. Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetleri o güneş varlığından yayılıyor. Elbette o nimetleri yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hakk'ın yerde gökte nice nimetleri insan için yarattığını biliyoruz. Ama Cenab-ı Hak bir daha bakın diyor güneşe. Her gün doğduğu için, her gün gördüğümüz için tabii bir hakkımızmış gibi görüyoruz. Halbuki güneş bir gün doğmayabilir. Cenab-ı Hak her gün onu adeta dünyamıza hizmetkar kılıyor. İnsanlığa, bitkilere, hayvanata. İşte o güneşe yemin ediyor Cenab-ı Hak. Ve şemsi ve duhâhâ. Güneşe ve onun aydınlığına verdiği ışığa andolsun. Duha kelimesi Arapçada daha çok kuşluk vakti diye de bildiğimiz, işte güneşin doğuşundan yaklaşık 1-2 saat, 3 saat sonra öğle vaktinden önceki ana deniyor. Aynı zamanda aydınlatmak, aydınlık yani ışık anlamına da kullanılıyor. Bu yönüyle duha kelimesi özellikle o vakit, duha vakti dediğimiz vakit, kuşluk vakti, güneşin yavaş yavaş hem ışığını yaydığı hem de ısısını göndermeye başladığı an oluyor. Buna yemin olsun ki diyor Cenab-ı Hak, and olsun. Vel kameri izâ telâhâ, onu izlediğinde aya and olsun. Onun peşi sıra aya da and olsun. Güneş batar, arkasından ay doğar. Adeta güneşin takipçisidir, izleyicisidir. Güneşe tabidir bir yönüyle. Evet, hem dünyamızın uydusudur ama dünyamızla birlikte güneşin uydusudur. Onun varlık safhasında görünür olması daha çok güneş sebebiyledir. Güneşten ışığını almasa biz ay diye bir varlığı gözlerimizle göremezdik. Belki astronomi bir şekilde onun varlığını keşfedebilirdi ama böyle bir mehtap seyredemezdik. Belki ayları, günleri tespit edemezdi insanlık tarih boyunca. O dönemeçler, o hilalle başlayıp tamamlayan, sonra yine bir hilal tarzında ayı tamamlayan o süreci izleme şansından insanlık mahrum olurdu. Bir mehtap gecesi diye şiirler yazılamazdı. Ama daha nice nice ayın da bu yeryüzünün dengesinde rolü var. Hepsini tespit etmiş değiliz. Şu kadarını biliyoruz ki met ve cezir hadiseleri var. O met ve cezir deyince sadece denizlerdeki suyun yükselmesi ve çekilmesini anlıyoruz ama varlıkta da bir met ve cezir hadisesi oluşuyor. Mesela ayın dolunay halinde olduğu 13, 14, 15. gecelerde insandaki o kan değerlerinde bile bir hareketlilik oluşuyor. İnsan heyecanında farklılıklar oluşuyor. Bu yönüyle nasıl bir nizam kuruldu? Ayla güneş arasına, ayla dünya arasına, dünya ile güneş arasına bunlar ince ince ayetler okunması gerekiyor. Sadece belki biz yazılmış ayetleri tefsir etmeye çalışıyoruz. İşte yeryüzündeki bütün bilim çalışmaları, bilimsel çalışmalar, özellikle bu gök cisimlerine yönelik çalışmalar da Allah'ın ayetlerini okuma biçimidir. Okumasını bilene. Normal Kur'an-ı Kerim ayetlerini bazen insan hafız bile olur, okur gider de ne dediğini anlamaz. Bazı bilim insanları da belki kainat kitabındaki bu gök cisimlerinin bir takım özelliklerini okurlar ama yine tedebbür etmezler, tefekkür etmezler, bakar geçerler, okur geçerler diyelim. Ama Yüce Rabbimiz işte bu yeminlerle bu büyük yaratılmış olan varlıkların sadece seyredilivermekle, görülüvermekle yetinilmemesi gerektiğini, adeta üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğini bu yeminlerle hatırlatıyor. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا, onu yani güneşi izlediğinde aya and olsun. Bazı alimler bunu işte ayın ilk 15 günlük yarısı kastedilmiştir derken, bir başka alim grubumuz hayır, son efendim 15 günü kastedilmiştir. Çünkü güneşten hemen sonra hilal de onun peşi sıra böyle dünyamızın etrafında dönerken onun da doğuşu ve batışı vardır. Adeta güneşle böyle devri daim yaparlar gibidir. Görüntü en azından öyledir. Hissedilen öyledir. Yeryüzünde yaşayan insanlar için Cenab-ı Hak işte burada ayın güneşle bir adeta peş peşe biri diğerini izleyen bir konumda olduklarına dikkat çeker. Güneşe baka baka yürür ay. Ondan bir şeyler alır. Evet, ışık alır. O ışığı dünyamıza yansıtır. Belki başka bilemediğimiz aralarında ilişki tarzları da vardır. Kim bilir insanlık alemi bugün bile daha nice nice keşiflere erişmiştir. Biz hepsini bilemiyoruz. Yarın ne tür keşifleri yapılacak onu da yarının insanları fark edecekler. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Ve onu yani güneşi açığa çıkardığı zaman gündüze. İşte güneş bir şekilde, evet gündüz güneşi açığa çıkarır gibi ama güneş gündüzü açığa çıkarıyor. Ya da ikisi birlikte o da. Gündüz güneşle oluyor. Güneş varsa gündüz var ya da gündüz diyorsak orada güneş var demektir. O gündüze de yemin ediyor Cenab-ı Hak. Geceye de yemin ediyor bakınız. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا Ve onu örttüğü zaman geceye. Gündüzü örtüyor adeta. Böyle eğer bir dünya haritasını internetten falan izlerseniz, güneşin doğuş ve batışını böyle canlı olarak bir şekilde haritada yansıdığını gösteren siteler var. Oraya baktığınız zaman böyle adeta gecenin karanlığı bir yorgan gibi, bir battaniye gibi, bir örtü gibi o aydınlık bölgelere doğru yavaş yavaş yavaş yavaş ilerler. İşte Cenab-ı Hak da onu örttüğü zaman geceye andolsun. Gecede de nice sırlar var. Gündüz nice ayetler belirginleşir. Gecede adeta batıni ayetler iç alemimize doğar. Gece nice sırlara adeta mahremi esrardır. Yani o sırları barındırır. O sırlar kimi zaman akılla, kimi zaman işte gönülle, hislerle, duygularla hissedilir. İlhamlarla hissedilir. Gecenin bir sekineti, sükuneti, gündüzün bir hareketliliği vardır. Sanki ölüm ve hayat peş peşe sürekli birbirinin takipçisi gibidirler. Cenab-ı Hak hem bakınız güneşe, onun ışığına, geceye, onun gündüzü örtüşüne hem gün hem de وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا göğe ve onu bina edene and olsun. Yeminler devam ediyor bakınız. Bazı alimlerimiz burayı şöyle de anlarlar. Göğe yemin olsun ve onun bina edilişine yemin olsun. Bazıları da göğe ve onu bina edene and olsun ki bu daha çok tercih ediliyor. Arapçada ma ismi mevsulü, ismi mevsul edatı diyelim. Bu edat bazen çoğu zaman tabii cansız varlıklar için kullanılırsa da aynı zamanda akıllı varlıklar için de kullanıldığı yerler vardır. Burada men manasındadır derler. Men akıllı kimseler için daha çok kullanılan bir ifadedir. İşte وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا birinci anlama göre göğe ve onun bina edilişine and olsun. İkinci anlama göre de göğe ve bina edene, onu bina edene and olsun. Daha çok ikinci mana tercih edilmiştir müfessirlerimiz tarafından. Evet, bu bakmazlar mı gök nasıl yükseltilmiş? Bir gördükleri bir direk var mı der Cenab-ı Hak sorar. Gerçekten öyle. Bakıyorsunuz gökyüzüne. O koca koca cisimler, dünyanızdan kat kat büyük cisimler nasıl oluyor da o kendi yörüngesinde yüzüp gidiyor? Cenab-ı Hak şu yeryüzünün tavanı diyebileceğimiz gökyüzünü o yıldızlarla nasıl süslemiş? Bir bakın bakalım diyor. Bir çatlak bulabilecek misiniz? Bir daha bakın. Hadi bir daha bakın. Gözünüz yorgun düşecek ama çatlağı bulamayacaksınız. Kula düşen, evet bu ayetleri araştırmak ama o büyüklük karşısında secdeye varmak. Sübhane Rabbiyel Alâ, Sübhane Rabbiyel Azim demek. Ya Rabbi, senin şanın ne yücedir. Sen ne büyüksün Allah'ım. Diyerek hayret makamında bir kulluk sürdürmektir. Kula düşen budur. Yüreklerin titremesidir, gözlerin yaşarmasıdır. İnsan hem diliyle, hem gönlüyle, hem de haliyle Rabb'e karşı daimi bir secde halinde kulluğunun farkında olarak bu gök çatısının altında yeryüzü sergisinde kulluk etmelidir. Yeryüzü bir seccade, adeta her yer, gökyüzü de bize sürekli manevi anlamda ilham veren, şuurumuzu derinleştiren, baktıkça bizi hayrete düşüren, tesbihimizi artıran, zikrimizi artıran bir ayet olarak hayatımızda var olmalıdır. Vel ardı ve ma dahaha, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Öyle bir döşeme ki, o küre olan arz, o basık bir yumurtayı andıran yeryüzü nasıl da böyle bir beşik gibi düzenlenmiş, bir yaygı gibi serilmiş, o dağlarıyla, ovalarıyla, denizleriyle nasıl teçhiz edilmiş, bizim emrimize amade kılınmış. Cenab-ı Hak, göğe de bakın, yere bakın, geceye bakın, gündüze bakın, güneşe bakın, aya bakın, sonra da dönün bir kendinize bakın anlamında. Ve nefsi ve ma sevvaha, o nefse ve onu yaratılış maksadına uygun bir şekilde düzenleyene and olsun ki. Nefis dediğimiz kişilik, kendi öz benliğinize bir bakın. Maddenizle, mananızla, yani görünen kalıbınızla, görünmeyen mana cihetinizle bir bakın bakalım. Nasıl teçhiz edilmişsiniz, nasıl yaratılmışsınız? Eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, kalbiniz efendim, ciğerleriniz, sindirim sisteminiz, aklınız, fikriniz, duygularınız, basiretiniz, bir bakın. Ona and olsun ki insanın yaratılışına da Cenab-ı Hak yemin ediyor. Ve nasıl tanzim edildiği üzerinde düşünmemizi istiyor. Bir dönem böyle birkaç büyüğümüzle birlikte bir laboratuvara girdik. O laboratuvarda tabii bir insan uzuvlarını gösteren, iç uzuvlarını gösteren de bir büste benzer, bir cesede benzer bir laboratuvar malzemesi var. Tabii orada karaciğeri görüyorsunuz, kalbi görüyorsunuz, akciğeri görüyorsunuz, bağırsakları görüyorsunuz falan. Şöyle bir büyüğümüz baktı, dedi ki yahu şu karaciğerin yönetimini bize verseler sadece ne kadarını yönetebiliriz ki? Allah kalbin yönetimini bize verse ne kadar yönetebilirsin ki? Böbreklerin yönetimini size verse nasıl yönetebilirsin ki? Alemlerin Rabbi sürekli ayetlerde, göklerde ayet var, yerde ayet var. Sizin kendi öz benliğinizde ayetler var. Efela tumsurun. Yahu görmüyorsun. Kör müsünüz, görmüyor musunuz der. Adeta. Böyle sorar Cenab-ı Hak. İşte burada da böyle tek tek tadat etmiş, saymış Cenab-ı Hak. En son bir de kendinize bakın demiş. Bir bakın şöyle. Küçük bir cirimsin. Şöyle 10 bin metre yukarıdan görünmüyorsun. Yani uçağa binince yeryüzünde insan göremiyorsunuz. Karınca kadar bile görünmüyorsun. Herhangi bir alet yardımı olmaksızın insanı seyredemiyorsunuz. 10 bin metre yukarıdaki uçaktan aşağıya baktığınız zaman kalabalık şehirden de geçseniz kimseyi fark etmiyorsunuz. O işte zerre bile olmayan o insanoğlu kendi içinde nelerin meknuz olduğunu, nelerin dürüldüğünü hiç düşünmüyor. Bazen oturduğunuz yerden bütün alemleri içinize alıyorsunuz adeta. Bakınız, yıldızlar aleminden bahsediyorsunuz, bitkiler aleminden bahsediyorsunuz, denizlerdeki balıklardan, canlılardan bahsediyorsunuz, öteye geçiyorsunuz, meleklerden bahsediyorsunuz, cinlerden bahsediyorsunuz, cennetten bahsediyorsunuz, cehennemden bahsediyorsunuz. Yahu siz kimsiniz? Bir dön de aynaya bir bak. Şu kainat büyüklüğü içerisinde sen bir nokta kadar bile yoksun. Belki bütün insanlığı toplasanız bir nokta etmiyor. O noktanın içinde sen ne bileyim işte bir atom çekirdeği kadar bile değilsin, bir proton değilsin, bir nötron, bir elektron kadar bile değilsin. Ve bütün alem senin içinde dürülmüşçesine bütün alem hakkında konuşuyorsun. Varlık hakkında konuşuyorsun. Bir de bazen küstahlaşıyorsun. Ya Allah var mı yok mu diye onun hakkında konuşmaya başlıyorsun. Daha sen kendi öz benliğini keşfetmiş değilsin. İşte Cenab-ı Hak bizi bize döndürüyor adeta. Bir de kendinize bakın diyor. Hadi bak Göğe bakmak kolay. Bir şekilde güneşi gösteriyorum size. Aya bakmak kolay. Gündüzü fark ediyorsunuz. Geceyi fark ediyorsunuz. Bir de kendinize bir bakın. Ve nefsi ve mâ sevvâhâ. Nefis kelimesi, tabii özbenlik diyoruz. İnsanın benliği diyoruz. Kişiliği diyoruz. Ben derken kastettiği yönü diyoruz. Latife-i Rabbani diyoruz. İlahi bir, sırlı bir cevher diyoruz. Evet, insanın zatı diyoruz. Nefs bu. Yüce Rabbimiz bizim kalıbımızı topraktan yarattığını beyan ediyor. Evet, hakikaten topraktaki tüm elementleri vücudumuz taşıyor. Nitekim ölünce de bazı istisnalar olsa da bütün insanlığın cesedi toprağın elementleri arasında karışıp gidiyor. Hayvanat da öyle. Topraktan geldik, oraya dönüyor cesedimiz. Ancak bu cesede Cenab-ı Hak bir nefha-i ilahi üflediğini beyan ediyor. İlahi nefha. Sırrını bütün yönleriyle bilemeyeceğimizi de bize ilan ediyor zaten alemlerin Rabbi. İşte o nefha-i ilahi, o ruh diye de ifade ettiğimiz ilahi nefha, ilahi nefes adına ne dersek diyelim, o insan cesediyle buluştuğu zaman, bu ceset ona bir anlamda binek olduğu zaman, bir anlamda kafes olduğu zaman, öyle diyelim, bazen sufiler buna ten kafesi derler, bazen binek derler, evet. Bununla buluştuğu zaman o nefha-i ilahi bir farklı özellikle daha buluşmuş oluyor. O cesetle buluşmuş oluyor. Cesetle buluşunca bunun adı nefs oluyor. Nefha-i ilahi. Nefs, insan varlığı demek, özbenliği demek. İşte Cenab-ı Hak bu nefsi bir şekilde tesfiye ettiğini beyan ediyor. Yani ona bir şekil, suret verdiğini, bir takım melekelerle donattığını beyan ediyor. Donatmış ve dikkat edin, bu tesfiyeden sonra, zahiri tesfiyeden sonra, bir kalıp düzenlemesinden sonra, bir form, bir bilemediğimiz şekilde bir şekil verildikten sonra bir şey daha yaptığını beyan ediyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah ona fucur ve takvasını ilham etti. İşte bu nefse de yemin olsun diyor Cenab-ı Hak. Kendisine fucur ve takva ilham edilen nefse yemin olsun. İlham ne? İlham aslında bir şeyi bir şeye yutturmak demek. Adeta içirmek demek, yedirmek demek. Evet, her ne kadar ilham dediğimiz zaman insanın gönlüne melek ya da Allah tarafından bırakılan duygu, hissiyat, bilgi gibi tanımlasak da ilham kelimesi kelime anlamı itibariyle bir şeyi bir şeye yutturmak. Şöyle düşünelim, bir sünger düşünün. Süngere damla damla su damlattığınızı düşünelim. O damlalar nasıl süngerin içine adeta yediriliyor? İşte buna ilham deniyor. İşte o nefs hakikatimize, özümüze, özbenliğimize alimlerin Rabbi fücur ve takvayı ilham ettiğini, bir anlamda adeta onunla buluşturduğunu, onunla bir şekilde bütünleştirdiğini bize haber veriyor. Bu manayı, bu fücur ve takvanın ilhamın, ilham manasını birkaç şekilde izah etmek mümkün. Müfessirlerimizin bir kısmı der ki, burada şu mana kastedilmiştir. Hangi şey fücurdur, hangi şey takvadır? Bunu Allah ona bildirdi, ilham etti der. Yani insan kendi özbenliğinde, vicdanında fücur ve takvayı ayırt eder der. Fücur ve takva ne? Fücur adeta insanın yoldan çıkması, ilahi hudutları, ilahi çizgileri aşarak günaha düşmesinin adına fücur diyoruz. Kendisini helake doğru götürecek, manevi anlamda insanlıktan çıkaracak, Allah'ın gazabını ve azabını üzerine çekecek yanlışlar yapmasına fücur diyoruz insanın. Fücur. Fücuru ilham etti. Takva ne? Takva da neyle korunacağımızı, Allah'ın çizdiği hudutlar içerisinde nasıl kalabileceğimizi bir meleke olarak Cenab-ı Hakk'ın bize yüklemesi. O zaman buradaki manayı şöyle diyelim. Bir, fücur ve takva nedir? Allah onun bilgisini adeta insanın özbenliğine yükledi. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabisi Galiba sen iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya geldin der. Evet ya Resulullah deyince, iyilik gönlün yani nefsinin, özbenliğinin ona bir şekilde tatmin olduğu, onunla huzur bulduğu, ona yatıştığı şeydir der iyilik. Kötülük ise içini tırmalayan şeydir der. Vel ismu ma hake fi sadrike. Adeta kendi özbenliğinde, içinde, kalbinde iç huzursuzluğu meydana getiren şey günahtır. İçinin yattığı, güzel olduğuna kanaat getirdiğin şey de iyiliktir der. Buradan işte sanki insanın özbenliğinde, fıtratında eğer bozulmamışsa fıtrat, fıtratın üzeri örtülmemişse, artık fıtratın sesi duyulmaz hale gelmemişse, o temiz fıtratta, yaratılışta insanın iyilik ve kötülüğü bir şekilde fark edebilecek şekilde yaratıldığı anlamına gelir demişler. Ve Efendimiz de zaman zaman kalbine sor, yani özbenliğine sor. Kalp de bu nefs hakikatinin çekirdeğine kalp diyoruz, manevi kalp. Oraya sor buyurduğuna göre, evet bu mana kastedilmiş olabilir. Bir de şöyle düşünülebilir bu. O nefis öyle bir şey ki ona hem iyilik yapabilecek özellikler yüklenmiş, kötülükten kendini koruyabilecek melekeler yüklenmiş, hem de kötülük yapma özellikleri yüklenmiş. İmtihan dünyası ya burası. İnsan hem kötülük yapabilecek, yani esfeli safiline doğru yuvarlanıp gidecek bir kabiliyeti var. Yine güzelliklerle güzelleşe güzelleşe ahsen-i takvim dediğimiz en yüksek kıvama doğru yükselebilecek kapasitesi de var. Yani eksi sonsuz, artı sonsuz arasında bir varlık insan. İner çıkar, iner çıkar. İnsana da denir ki esfeli safiline doğru değil, yüceler yücesine doğru, ahsen-i takvime doğru bir yolculuğa çık. Güzelleştir kendini. İşte Cenab-ı Hak bu nefse hem kötülük işleme kabiliyeti hem de kötülükten arınma, korunma kabiliyeti yüklemiştir. Ya da Allah insana neyin iyi, neyin kötü olduğunu özbenliğine aslında bir fıtrat olarak yerleştirmiştir. Bu iki anlam da kastedilmiştir elbette diyebiliriz. Devamında قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini arındıran, tezkiye eden elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır, kaybetmiştir. Şimdi bakınız, hakikaten o 11 tane yeminden sonra işte bu hakikate dikkat çekiliyor. Nefsini tezkiye eden kurtuldu. Onun üstünü örtüp kendi haline bırakan, adeta kötülüklerin içine gömen kaybetti. İnsan nefsi tezkiye edilmesi gereken bir nefs. Tezkiye ne demek? Tezkiye iki anlamı var. Bir, arınmak demek. İkincisi de geliştirip büyümek, büyütmek demek. Yani nefsini arıtıp geliştirip büyüten kurtuldu. Öyle değil de onun bir şekilde üstünü örten, kendi kötülükleri içine adeta gömen kişi de kaybetti. Tetsiye kelimesi de dessaha, o da gömmek demek. Gömmek ya da onun üstünü örtmek, yani bir tohumu örter gibi. Onun üzerinde hiçbir operasyon yapmamak. Şöyle de diyebiliriz. Nefsi üzerinde çalışıp onu arıtmaya çalışan, arıdır olması için gayrete giren, yani biz buna mücahede diyoruz. Mücahedeye soyunan ve onu faziletlerle donatan kişi felaha erdi. Yani korktuklarından emin, umduklarına nail oldu. Ama onun üzerinde hiç operasyon yapmayan kaybetti. Neden? Çünkü innen nefse le emmâratun bissû illâ mâ rahime rabbi. Nefis olanca gücüyle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle buluşan nefis müstesna buyurulduğuna göre. Demek ki insan kendi öz nefsini ilahi rahmetle o kendisini büyütecek, geliştirecek, temizleyecek. Yağmur düşünün. Nasıl yağmur suyu hem arıtır hem efendim birçok nebatatın gelişip büyümesine bir rahmet, bir yağmur suyu halinde onu büyütür. Aynı şekilde Rabbimin rahmeti de hem arıtır hem nemalandırır, büyütür. Yani şöyle diyelim, rezaili terk etmek, bütün insanı aşağılara doğru çeken rezillikleri, günahları terk etmek, İnsanı Allah'ın istediği kıvama yaklaştıran faziletlerle donanmaya biz tezkiye ediyoruz. İşte Cenab-ı Hak kad eflaha men zekkaha. Her kim o nefsi tezkiye ederse kurtuldu. Ve kad habe men dessaha. Kaybetti onu kendi haline bırakıp üstüne örten ya da kötülüklerin içine gömen. Bazı alimler buradaki zekka fiilindeki failin Allah olabileceğini de ifade ederler. O zaman da şöyle olur. Her kimin nefsini ki Allah tezkiye etti, arıttı, o kurtuldu. Her kimin de nefsini kötülüğe gömdü, o da kaybetti. Peki bu anlamda düşünülebilir mi? Evet, bazı alimler bu anlamda düşünülebilir. O zaman şu anlama gelir bu. Elbette insan kendi kendine tam tezkiye olabilecek donanımla teçhiz edilmemiştir. Ya da onu yaratacak, yaratma gücü onun değildir. Netice itibariyle Cenab-ı Hak kullarından kendilerini tezkiye etme anlamında bir mücahedeye, bir nefis cihadının içine girmesini ister. Kul bir adım atar, Allah da 10 adım atar. Kul yürüyerek güzelliğe doğru gitmeye niyet eder, azmeder, teşebbüs eder. Allah da okulunu görür, gözetir. Tevfikini refik eder, onu muvaffak kılar, başarılı eyler. Netice itibariyle kuldan bir adım, Mevla'dan en az 10 adım olunca da elbette kendi nefsini tezkiye eden kulun kendisi değil, Allah Celle Celaluhu'dur. Ama tezkiye kelimesi bu yönüyle, yaratma cihetiyle kulun bir kademeden diğer bir kademeye geçmesi, bir kemale doğru adım atması, olgunlaşması anlamında elbette ilahi tevfik, İlahi yardım, ilahi rahmete muhtaçtır. Bu yönüyle tezkiye eden Allah'tır. Eğer kul böylesi bir rahmetten mahrum kalacak olursa o kaybedenlerden olacaktır. Allah da onu yardımından mahrum etmiş olur. Böyle bir yönelişi olmazsa. Bu yönüyle evet birinci mana ilk önce verdiğimiz mana daha çok tercih edilmiştir. Yani kul kendi öz nefsini tezkiye ederse bu çabanın içine girerse kurtuldu, yok. Kendi haline bırakır, üstüne örter, kötülüklere gömerse kaybetti. Bu mana daha çok tercih ediliyor ama diğer mana tercih edildiğinde de elbette yanlış olmaz. Onun da birçok dayanağı var. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a bu ayet okuduğu zaman şöyle dua edermiş. Allah'ım ya Rabbi nefsime takvasını ver. Bakınız nefsime yani kendi öz benliğime takvasını ver ve onu temizle ya Rabbi. Sen onu temizleyenlerin en üstünü sensin buyururmuş aleyhissalatü vesselam. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ve mevlaha diye. Efendimiz böyle yalvarıyor. İşte Efendimizin bu duasına da baktığımız zaman hakikaten kulu tezkiye eden zahirde peygamber ya da mürşitler olsa bile veya kişinin kendi gayreti olsa bile, zahirde, görünürde öyle olsa bile, hakikatte Allah Celle Celaluh'tür. Cenab-ı Hak ama sebepler aleminde bir takım sebepler vasıtasıyla sonuçları yaratır. Bu yönüyle tezkiye bazen Kur'an-ı Azimüşşan'da elbette peygamberlere nispet edilmiştir. Peygamber o gönderildiği ümmetini tezkiye eder buyurulmuştur. Bu yönüyle irşad eder, onların arınmalarına vesile olur anlamındadır bu. Yaratma cihetiyle ama tezkiye Allah'a nispet edilir. Evet bu konu gerçekten önemli. Zaten bu sure tamamen bu konu etrafında dönüp dolaşıyor. 11. ayet şimdi bir misal veriyor adeta Cenab-ı Hak. Özellikle tezkiyeye yönelmeyen, kötülüklerle haşır neşir olan kimselere örnek olsun diye. Kezzebet Semud bi davaha. Semud kavmi sınır tanımaz azgınlığı yüzünden yalanladı. Peygamberlerini, ilahi hakikatleri yalanladı. Yok saydı. Görmezden geldi. O hakikatin sesine dikkat etmedi. Kulak vermedi. İzin ba'ase eşkaha. Fekale lehum Resulullah naqatallahi ve sukyaha. Hani onların en bedbahtı deveyi kesmek için ki Salih Aleyhisselam'ın mucizesi olarak Cenab-ı Hak bir deve ikram etmişti onlara. Onlar ona kötü niyetle dokunmayacaklardı. Ve bir su kaynağı vardı. O su kaynağında işte nöbetle deve içecekti bir gün. Sonra o kavim kendi su ihtiyaçlarını alacaklardı. Fakat Salih Aleyhisselam'a karşı çıkınca onun o devesini de bir suikast tertiplemişlerdi. İşte Cenab-ı Hak ona işaret ediyor. Hani onların en bedbahtı, eşka olanı, en şakî olanı, adeta sınır tanımaz olanı deveyi kesmek için ileri atılmıştı da Allah'ın peygamberi Salih onlara "Nâgatallâhi ve sukyâhâ" yahu Allah'ın devesine kötü suikast yapmaktan sakının ve onun su içmesine mani olmayın anlamında ikazlarda bulunmuştu. "Fekezzebûhu feakarûhâ" onlar da onu yalanladılar. Salih Aleyhisselam'a karşı böyle küstahça davrandılar. "Feakarûhâ" o deveyi kestiler. Onu öldürdüler. "Fedemdeme aleyhim rabbuhum bidembihim fesevvâhâ" bunun üzerine Rableri de onların bu günahları yüzünden başlarına azap indirip hepsini yerle bir etti. Allah böyle etmişti. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın peygamberine karşı gelmiş, yapmamaları gereken bir cürüm işlemişlerdi. İşte herkesin saygılı olması gereken Allah'ın ayetleri vardır, işaretleri vardır, mucizeleri vardır kendi çapında. Onlara karşı küstahça davranır, haddini aşarsa kul, sonuçta o da ilahi azap tarafından bir şekilde yerle bir edilecektir. وَلَا يَخَافُ اُقُبَاهَا O Allah yaptığının sonucundan korkacak da değildir. Hani siz birilerine bir ceza verirsiniz, o da tehdit eder. Hani hakimleri tehdit ediyorlar ya, işte savcıları tehdit ediyorlar. Bak diyorlar, eğer ceza verirsen senin çocuğuna şunu yaparım, ailene bunu yaparım, sana şunu yaparım gibi. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, Allah cezasını verir, kimseden de korkmaz. Yani verdiği cezanın sonucundan korkacak değildir. O her şeyi yaratandır. Her şeyi yapabilen güç ve kudret ondadır. Herkes mesuldür yaptığından ama Allah'ı hesaba çekecek de hiç kimse yoktur. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا Allah korkacak değildir. Cezalandırmaktan çekinecek değildir. Evet aziz dostlar, bu surede bu ayetle son buluyor. Cenab-ı Hak hepimizi nefsini tezkiye eden, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna arı duru bir şekilde onun razı olacağı bir kıvamda vasıl olabilen kullarından eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.